Ayrım 18, sayfa 164. Andarteler. Erken gelen yaz Peloponez'i kavuruyordu. Aris kafeste bir aslan gibi huzursuzdu. Almanların, Patras'ın işbirlikçi askerlerinin ve güvenlik müfrezelerinin sürekli saldırılarına ve yüz yüze bulunduğu muazzam görevin bilincinde olmasına rağmen savaş alanının dışına yollandığı ve hareketin en önemli noktasından uzaklaştırıldığı duygusundan kendini alamıyordu. Argolis köylüleri ve Mani'deki dağlılar ayaklanmışlardı. Her yerde tuzaklar kuruyorlar ve güvenliklerini sağlamak için tahkim edilmiş çiftliklerine çekiliyorlardı. Aris'in uyumsuzluğu ve gaddarlığı, müttefik askeri misyonun raporlarının neredeyse başlıca konusu haline geldi. Elas, Kahire görüşmelerinde dağılmaya mahkum edilmişti ve şimdi bölgede her zamankinden daha sağlam köklere sahip olduğu için misyonun saldırıları neredeyse fanatik bir havaya bürünüyordu. Peloponez'de 2 yıl önce Rumeli dağlarından doğan bir türkü söyleniyordu. Hangi dağ başında yürüyorsun Aris? Hangi köyde yankılanıyor şimdi ayak seslerin? Hangi tepede, hangi koyakta soluklanıyorsun? Özgür bir Yunanistan için yürüyorum. Halkla birlikte koşuyorum. Özgürce kabarıyor göğsüm. Tatlı soluğuyla hayatın. Ve gölgem doğunun ve batının bayrağıdır. Onu gördüklerinde yiğitleşir insanlar. Daha bir güzelleşir genç kızlar. Ve köleler zincirlerini kıracak güce kavuşurlar. Karakalpaklılar Patras bölgesine, güvenlik müfrezelerinin müstahkem mevzilerine karşı saldırıya geçtiler. Aris, birkaç hafta içinde tepeleri temizlemiş ve bölgede Elas'ın kontrolünü sağlamıştı. Bölge müttefik askeri misyonun üyeleriyle kaynıyordu. Andrew, Reed, James, Campbell, Brown, Stevens. Bu adamlar olağanüstü bir telaşla Elas karşıtı örgütler kurmaya çalışıyorlardı. Önce yüzbaşı Karaknalios'un, daha sonra Alman silahlı güçlerine katılan Papagandas ve Kokonios'un önderliklerindeki çeteleri desteklediler. Peloponez'deki Elas başkanı Mikos, İngilizlerin yanında savaşmış eski bir hava filosu komutanıydı. Ilımlı bir insandı. Nedir ki eski silah arkadaşlarının Yunanistan'ın kaderi bir İngiliz kolonisi olmaktır biçimindeki davranışlarını zamanında değerlendirmişti. Şimdi olanca gücüyle Aris'in yanında savaşmaktaydı. Peloponez halk ordusu aynı anda hem Almanlarla hem işbirlikçilerle hem de garazlı İngilizlerle karşı karşıyaydı. Aris, PA'nın politik çizgisine karşı savaşmak zorunda kalabileceğini anlamaya başlıyordu. Lübnan görüşmeleri hakkındaki rapor onun karargahına vardığı zaman Hermes daima yanı başında savaştığı şefini ilk kez umutsuzluk içinde gördü. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Ve daha sonra öfkeyle, bu bir ihanet, bana karşı, hepimize karşı. Suçluları daha sonra bulacağız, şimdilik işimize bakmalıyız. Dinle Hermes, her şey çok açık, Almanların işini neredeyse bitirmek üzereyiz. Fakat bu bizim için bir son olamaz, bu kez İngilizlerle savaşmak zorunda kalacağız. Bizi kendi tarzlarında ele geçirmek için olanca güçlerini kullanacaklar. Eam'ın politik çizgisinde bir çatlama olmuş ve bu çizgi olanca gücünü yitirmişti. Silahlı bir halk, hiçbir şekilde kontrol edemediği yukarıdan kararlara uymaya zorlanıyor ve ister istemez hiçbir çıkış yolu bırakmayan bir politikadan yeni bir trajediye doğru sürükleniyordu. Yunan anakarasının yüreğinde, Aris'in ülkesi olan Pindus dağlarındaki partizanlar artık emirleri politik görevlilerden alıyorlardı. Devrimin eminens grisleri, partizanları, merkez komitesi çizgisinin zafere giden yol olduğu konusunda biraz güçlükle ikna edilebilmişlerdi. Fakat en kavgacı kapetanyosların Aris'le aynı anda uzaklaştırılmalarıyla birlikte muhalefet sonunda sessizce boğulmuştu. Daha kuzeydekiler, Makedonyalı andarteler, Orta Doğu'da olanlar karşısında şok oldular. Lübnan görüşmeleri onlara politikacıların mücadeleyi ve savaş alanındaki başarıları ne kadar değersiz gördüklerini göstermişti. Eam ve Elas'ın bölgesel kadroları, Olimpos'taki direnişin önderleri Partsalis, Lasanis ve ayrıca Vermiotis, Albay Kikitsas, Troyanos, Smolikas ve Makedonyalı Kapetanyos Markos, Vafiadis, Pieria dağlarının eteğindeki Daskio köyünde bir araya geldiler. Marcos Vafiadis, Nom de Guerre, savaşçı adı ÇN olarak daima kendi adını kullanır ve kısaca Marcos diye anılırdı. 2 yıldır onun adı da Aris'inki ile birlikte halk türkülerinde geçiyordu. Orta yapılı, sarışın, mavi gözlü, kartal burunlu ve çeteci bıyıklıydı. Gülümsediği zaman gözleri kısılır ve tüm yüzünde derin kırışıklıklar belirirdi. Marcos, birisiyle konuşurken sessizce söylenenleri dinler ve çok az sözcük kullanarak yanıt verirdi. Çekingen, hatta utangaç bir adamdı. Alayın babası olarak kabul edilen, baba erkil ve yardımsever halk lideri imajına uygun bir tipti. Bakışlarında arada bir görülen metalik pırıltı, yüzünün keskin hatlarını, güçlü çenesini ve çıkık elmacık kemiklerini daha bir belirginleştirirdi. Marcos, 1944'te 38 yaşındaydı. Küçük Asya'daki Tosya köyünde 1906'da doğmuştu. Babası 1917'de yoksulluk içinde öldü. Anası ise 1920'de. Yunan halkının Bizans'ı yeniden fethetme coşkusuna kapılmasına yol açan Megalo Aydia, başarısızlığa uğramasının ardından etnik azınlıkların karşılıklı değiştirilmesiyle geldi. 1922'de Küçük Asya'daki Yunanlılar ülkelerine geri dönüyorlardı. Marcos 1923'te İstanbul'daydı. Oradan Balkanlarda ve Küçük Asya'da kuşaklar boyunca yaşayan yüz binlerce Yunanlıların akın akın göç ettikleri Selanik'e geldi. Kuzeyde yaşayan tüm yoksul Yunanlılar gibi o da tütün fabrikasında çalıştı. 1928'de partiye girdi ve genç komünistlerin liderlerinden biri oldu. Daha sonra herkes için olduğu gibi militan faaliyet ile hapishane arasında gidip gelmeye başladı. İlk mahkumiyeti 1932'den 1934'e kadar sürdü. 1936 Temmuz'unda bir kez daha tutuklandı ve Eylül'de Agios Evstratios adasından kaçtı. 1938'de yakalandı ve Ajinia'ya gönderildi ve son olarak da Aris'in birkaç yıl önce tutsakları malaryadan korumak için taştan saray inşa ettiği yer olan Gavdos adasına sürüldü. Askeri bozgun sırasında 1941'de Gavdos'tan kaçtı. Dağa katıldı ve Makedonya'daki Elas 10. Tümeni'nin kapetanyosu oldu. Makedonya direnişinin gelişimi, Rumeli bölgesinin sağlamlığı ve Aris'in kişiliğinin hareket üzerinde yarattığı Homerik iklim içinde olmadı. Tutucu bir mizaca sahip olan Marcos, Atinalı liderlerin emirlerine hiçbir zaman karşı çıkmamıştı ve yarattığı efsane de Merkez Komitesi'nin önceliği bakımından hiçbir tehlike taşımıyordu. Fakat tarih 1944 Haziran'ıydı ve Lübnan'da varılan sonuçlar her yerde duyulmuştu. Politik pazarlıklar adına çaresiz bir nesne durumuna düşürülen ve yarattıkları efsaneye iftira edilen savaşın içindeki halk ve onun liderleri ancak bir sahtekarlık olarak değerlendirebilecekleri bu duruma karşı çıktılar. Bu anlaşma en saf ve basit ifadesiyle bir ihanetten ibarettir. Bunun sorumluluğu yüklenilemez. Tüm Makedonyalı kadrolar bu sözleri kabul ettiler. Bu çizgide alınan bir karar PA karargahına telgrafla bildirildi. İhtiyar karargahta hala insanları sakinleştirmekle meşguldü. Bu davranışının belirli nedenlere dayalı olup olmadığı saklı kaldı. Açıkça geliştirebildiği ve bir ölçüde temele sahip yegane argüman, görüşmelerin kesilmesi halinde işbirliğinden vazgeçecek olan liberal unsurların PAA'ya yapmakta oldukları baskıydı. PAA'nın bu politik geri çekilişi boyunca Elas askeri durumunu korudu. İstatistikçiler iki eğri arasındaki bu uyumsuzluğa direnç adını verdiler. Elas'ın dağıtılması müttefikler için öncelikli bir mesele haline gelmişken, işgalci güçlere karşı sürdürülen savaş ansızın şiddetlendi. 16 Haziran'da Levadia tuzağa düşürülen Alman garnizonu kuşatmayı yararak kasabayı terk etti. Andarteler onları Fokis'teki St. Luke manastırı yakınlarında durdurdular. 50 adamı öldürdüler ve 4 kamyonu tahrip ettiler. Alman askeri kolunun kalıntıları takviyelerle birleşerek Distomo köyüne baskın yaptı. Yine meşaleler ve el bombaları, tüm evler tek tek yakıldı. Daha sonra yağma ve makinalı tüfek ateşi. 228 kişi rastgele hedef alındı. Kurbanların 104'ü erkek, 124'ü kadındı. 20'si 5 yaşın altında, 45'i 5 ila 20 yaş arasında, 111'i 20 ile 60 yaş arasında, 49'u ise 60 yaşın üstündeydi. Genç kadınların neredeyse tamamı kadınlık organlarından göğüslerine kadar kesikler içinde bulundular. Bir kısmının sadece göğüsleri kesilmişti. Çocuklar bağırsakları deşilmiş ve deşilen bağırsakları boyunlarına dolanmış halde bulundular. Rahibin kafası kesilmişti. Kedros, Op, Cilt, sayfa 446. Andanteler iki gün sonra Lamia yakınlarındaki Pirgos dağ yolunda bir zırhlı müfrezeyi tuzağa düşürdüler. Almanlar 40 adam kaybettiler. Bir Alman askeri kolu 26 Haziran'da tam gün ortasında Arkadya'daki Kirosovbotski bıçkıhanesine giden orman patikasında ansızın belirdi. İlk atış gün ortasının gergin ve dikine inen ışığını bir davul gibi titretti. Savaş 17 dakika sürdü. Subaylar da dahil 75 Alman öldürüldü. Binlerce kalem mühimmat, el bombaları ve Nazilerin tüfekleriyle birlikte iki ağır makinalı ele geçirildi. Yoldaşlar ayakkabı pençesi yapmak için araba lastiklerini aldılar. Ondan fazla aracı benzine buluyarak ateşe verdiler. Almanlar bir daha bıçkıhaneye gelmediler. Kereste tedariki için Tripolis'in ötesindeki uzak bölgelere gitmek zorunda kaldılar. En iyi baraka bizim oranın odunundan yapılırdı. Çok güzel çam kokardı. Loverdo, Op, Cilt, sayfa 312. Parnassus, Rumeli'nin güneyinde, Delfi'nin güzelliklerine ve Korint Körfezi'nin tüm kuzey kıyılarına yukarıdan bakan bir yerdeydi. Apollon'un dağı, 2 yıldır Andartelerin hakimiyetindeydi. Almanlar, Temmuz'un ilk haftasında tanklarla ve zırhlı araçlarla desteklenen 2000 adamla Anfisa garnizonundan saldırıya geçtiler. Andarteler, düşman kolunu durdurmayı ve geriletmeyi başardılar. Bu arada Anfisa boş kaldı. Elas 7. Tugay'ın 5. taburu kasabaya saldırdı. Wehrmacht'ın radyo istasyonunu, 50 aracı ve tüm benzin depolarını tahrip etti. Almanlar 150 adam kaybetmişlerdi. Bölgenin tüm kasabalarındaki adamlarını bir araya topladılar. Amfilosya garnizonu kasabayı terk edecek zamana bile sahip olamadı. 12-13 gecesi Elas 7. Tugay'ı kasabaya saldırdı ve beraberinde götüremediği tüm ekipmanı tahrip etti. Almanlar burada 490 adam kaybettiler. Partizanlar 3 araç, radyo vericileri, silah ve teçhizatların yüklendiği 70 katır ve 38 atla bölgeyi terk ettiler. Elas'ın bu bölgede tamamen dağıtılması fikri ütopik bir fanteziydi. Fakat İngiliz ajanları yine de yılmadan ayrıntılar üzerinde çalışmaya devam ediyorlardı. Fardikambo'nun eski okul öğretmeni Palelogos, şimdi Makedonya 10. Tümeni'nde bir tabur komutanıydı. 800 partizanıyla birlikte Greneva yakınlarında mevzilenmişti. Bölgedeki İngiliz subayları havaalanını güvenlik altına almak istediler. Elas taburunun büyük bir kısmı dağıtılıp yerine ücretli asker alınamaz mıydı? Bir İngiliz subayı Palelogos'u görmeye gitti. 300 adamı elde tutunuz, geri kalanını dağıtınız. Size adam başına günde bir pound ödeyeceğiz. Artı her biriniz için yiyecek ve giyim eşyası. Palelogos durumu anlayamadı. Evlerine göndereceğim andartelere durumu nasıl açıklayacağım? Onlara artık ihtiyacınız olmadığını söylersiniz, diye yanıtladı İngiliz kayıtsızlıkla. Peki ya Almanlar dönerlerse, köyleri ateşe verirlerse? Subay sadece iş konuşuyor ve sorulara yer bırakmıyordu. Bu sizi ilgilendirmez. Palelogos sonunda patladı. Sen bizim burada ne için savaştığımızı sanıyorsun? Sana evlerimizden, insanlarla olan bağlarımızdan söz ediyorum. Sen ise benden adamlarımın yarıdan fazlasını göndermemi ve günde bir pound almaktan başka bir şey düşünmeyen diğerleriyle burada oturmamı istiyorsun. Bunu aklından çıkar. Biz hain değiliz. İngiliz subayı kızardı. Gerçekten de iyi bir fikir olmayabilirdi söyledikleri. Zervas'a ulaştırılan altınlar ve ikmal maddeleri bu bolluk içinde daha iyi iş gördü. Sarafis şunları yazar. Zervas'ın birlikleri dereceli olarak Arta bölgesindeki Elas güçlerine karşı küçük çaplı saldırılara başladı. Ve nihayet Haziran'ın 19'unda güçlü Edes birlikleri 24. alayın hem kanatlarına hem de içlerine doğru saldırı başlattı. Alay karşı saldırıya geçerek onları geri püskürttü. Politik komite başbakan Papandreou'ya başvurdu ve Zervas'ın bu saldırılarına son verilmesini talep etti. Zervas önceki gün yapılan saldırıyı doğruladı. Sarafis, Op, Cilt, sayfa 214. Orta Doğu karargahı Haziran sonunda Korfu'nun karşısına düşen Prevaza ve Igomeritsa arasında kalan kıyı bölgesinin işgali için Zervas'a emir verdi. Bu kesim Elas bölgesi olarak kabul ediliyordu. Kızıllar, Bolşevik totaliterliğinin kurbanları için Mısır'da yakılan ağıtlara birkaç kıta daha ekleyecek şekilde öfkeyle karşılık verdiler.